bisiklet koydu ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığımların dağılmış için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
Merhaba değerli izleyenlerimiz. A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızı moleküler biyolog arkadaşım Dolunay ile hazırladık. Stüdyo konuğumuz ise çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Doçent doktor Şerife Şimşek stüdyomuzda. Genel cerrah olan doktorumuz da bu hafta meme cerrahisi ve tiroid hastalıkları hakkında sohbetimiz olacak. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
İsterseniz izleyenlerimize kısaca sizden bahsedelim. Ankara Üniversitesi'nden,
evet,
değil mi?
Evet.
Tıp lisans eğitiminiz ve ihtisas eğitiminiz.
İhtisas eğitimi. Evet.
Ankara Üniversitesi'nden sonra yurt dışında çok fazla eğitimleriniz var ve çalışmalarınız var.
Evet.
Ayrıca makaleleriniz var, kitap çalışmalarınız var. Eksik kaldıysa siz tamamlamak istersiniz.
Estağfurullah. Ben ihtisasımı tamamladıktan sonra 3 yıl, evet, İtalya'da Avrupa Kanser Enstitüsü'nde çalıştım. Ve meme kanseri cerrahisi üst eğitimi aldım.
Evet.
Meme hastalıkları uzmanı oldum. Esas ilgi alanım da meme kanseri yönünde. Onun dışında daha sonra İstanbul'da çalışmaya başladım. Gerçekten pek çok makale ve araştırma yapmaya çalıştık.
Evet.
Hala çalışıyoruz. Asıl ilgi alanım meme kanseri.
Meme kanserleri. Dolunay'la başlıyorum.
Ben size öncelikle şunu sormak istiyorum. Dünyada en sık rastlanan, yani kadınların en sık rastladığı kanser türü meme kanseri. Ve hatta her kanseri olan kadından, 4 kadından biri meme kanseri olarak geçiyor. Bunun nedeni nedir? Neden böyle bir şey oluyor?
Meme kanseri gerçekten de kadınlarda en sık rastlanan kanser. Türkiye'de de bu değişmiyor. Ve maalesef de en çok ölüme yol açan hastalıkların başında geliyor. İnsanların hayatı boyunca her 10 kadından ya da 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaşabileceğini söylüyorlar. Bu rakam sizin söylediğiniz gibi Türkiye'de 4'e 1 oranında aslında her 4 kadından biri meme kanserine yakalanıyor maalesef. Meme kanserinin gerçek sebebini bilmiyoruz aslında. Bu nedenle de kesin çözümünü, evet, bulabilmiş değiliz. Ancak pek çok hazırlayıcı faktör var. Bir takım kişinin doğuştan getirdiği nedenler, bir takım değiştirilebilir hayatıyla ilgili sebepler var. Bunları sayabiliriz aslında. En önemlisi kadın olmak meme kanserinde evet, risk faktörü. 40 yaşın üzerinde olmak çok önemli bir diğer risk faktörü. Çünkü meme kanserleri genelde 40 yaşından sonra daha fazla oluyor. Ancak günümüzde çok daha aşağı, çok daha düşük yaşlarda meme kanserine rastlıyoruz. Çünkü artık çok daha yapay besleniyoruz, çok daha az egzersiz yapıyoruz. Pek çok hormonal faktörlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle de meme kanserleri erken yaşta görünebiliyorlar. Bunun dışında çocuk doğurmak pek tabii ki veya doğurmamak önemli risk faktörlerinden biri. Çocuk doğurmak bizi koruyor aslında östrojenden uzak kaldığımız dönemler için. Bir diğer önemli faktör çocuğu emzirmek çok önemli. Emzirmemiş olmak meme kanseri riskini artıran faktörlerden biri. Bunun dışında beslenme ile ilgili olarak da mutlaka düzenli yeşil sebze meyveyle beslenen insanlar, daha doğal belki beslenmeye çalışan insanlar ve egzersiz de hayatının bir parçası haline getirmiş insanların kansere, evet, çok daha az yakalandığı, ama sadece meme kanserinde değil her tür kansere daha az yakalandığını biliyoruz aslında.
Aslında toplum olarak kanseri çok iyi biliyoruz ve kanser genel anlamda, tabii siz daha iyi biliyorsunuz, tarif edersiniz. Yani hücrelerdeki DNA'nın yapısının bozulmasıyla aşırı çoğalma, kontrolsüz çoğalma anlamına geliyor, değil mi?
Evet, kesinlikle.
O yüzden de böyle bir durumda da bulunduğu organa göre kanser oluşumu şekil başlamış değişti, oluyor. Her 8 kadından bir tanesi hayatı boyunca bu riske maruz kalabiliyor, değil mi?
Evet evet. Yani, yani hayatı boyunca her 8 kadından birisi meme kanseriyle herhangi bir hayat döneminde karşılaşabilecek diye düşünüyoruz biz ve bu risk 40 yaşından itibaren artıyor.
Artıyor.
Evet. Bu nedenle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 2014 yılı itibarıyla bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 250 bin civarında insanın meme kanseri teşhisi alacağı biliniyor ve bunlar arasında belki 60 ya da 70 bin arası kadının evet. da meme kanserinden maalesef hayatını kaybetmesi söz konusu. Bu kadar önemli aslında kadın sağlığı için. Ülkemizde son zamanlarda çok daha iyi istatistikler evet. Özellikle kanser merkezlerinin çalışmasıyla istatistikler yapılmaya başlandı. En son 2009 verilerine evet. göre aslında ülkemizde 4 kadından, Dolunay Hanım da söylediği gibi 4 kadından biri yakalanma riskine sahip ve kadınlar genellikle yine 40 yaşından itibaren risk altındalar. Yaklaşık olarak her yıl 93 bin kadının meme kanseriyle evet. karşılaştığını söyleyebiliriz.
Çok çok yüksek bir oran gerçekten.
Oldukça.
Mesela bu kadar önemli bir konu. Televizyonlarda da ciddi anlamda uyarılar da olabiliyor veya doktorlar hastalarına genelde söyleyebiliyor. Hani kendi kendilerine bir muayene etme ihtimali var. Veya kendilerinin keşfetme, bunun öncelikli bir tedbirini alma ihtimali var. Mesela kaç yaşından itibaren bir genç bir bayan kendisini muayene etmeli ya da kaç yaşından itibaren böyle bir riski göz önünde bulundurması lazım?
Çok dikkate değer bir soru ve çok güzel. Çünkü kadınlar bize genellikle mecbur oldukları zaman evet, kontrole geliyorlar. Evet. Oysa bütün dünyanın ve bizim kabul edip de yönlendirmeye çalıştığımız doğru olan şey her genç kızın 20 yaşından itibaren kendi kendini aylık muayenelerle tanımaya başlaması, meme yapısını tanımaya başlaması ve 20 ile 40 yaş arasında da her 2 yılda bir ya da 3 yılda bir mutlaka bir genel cerrahi uzmanına veya meme kanseriyle ilgilenen bir uzmana muayene amaçlı başvurması gerekiyor. Doktor gerekli gördüğü takdirde 2 yıl ya da 3 yıl arayla veya takip etmesi daha sık aralıklarla gereken bir durumda 6 ay ya da 1 yıl aralıklarla ultrasonografiye doktorlar çağırıyoruz biz. Mamografi dediğimiz esas meme kanserinde çok önemli olan tetkik metodunu da 40 yaştan itibaren. 40 yaşın altında yapmıyoruz zaten.
Onu genelde merak ediliyor ve söylenendi. Bazı yorumlara göre 35 yaşı da söylüyorlar galiba ama evet. asıl söylenen 40 galiba mamografi için. Niçin daha öncesinde tercih etmiyor doktorlar? 40 yaş bir sınır olarak kabul ediliyor.
Biz birincisi doğurgan yaşın evet. sonlarına doğru artık o yaşın olduğunu kabul ediyoruz kişilerde. Meme yapısının değişmeye evet. başladığını. Artık bir takım kireçlenme dediğimiz mikrokalsifikasyon dediğimiz değişikliklerin o yaştan itibaren olması söz konusu. Çok daha önemlisi onun 40'ın önünde ve öncesindeki yaşlarda meme yapısı nedeniyle mamografi yeterli olmuyor. Gösteremiyor.
İsabetli olmuyor.
İsabetli olmuyor. Evet, o yüzden yapsanız da sadece evet. hastaya gereksiz bir tetkik yapmış evet. oluyorsunuz. 35 yaşına bazen alıyoruz mamografiyi. Evet, evet ailesinde yüksek oranda meme kanseri ve benzeri kanserler olup da yüksek riskli hastaları evet. daha erken çağırıp temel olarak bir 35'te mamografi yapmakta fayda var.
Peki yapıldı ve hiçbir sorun yok. Bir tekrarı 2 sene sonra mı?
40'a kadar yapmıyoruz mamografiyi bir daha. Gerek yok.
Ama 40 yaşında yine bir daha yapılması gerekiyor
mu? Artık rutin olarak 2 yılda ya da yılda bir yıllık olarak kontrol olması gerekiyor mamografiyle.
Ultrason tek başına yeterli olmuyor.
Hayır değil. 40'tan itibaren evet. mutlaka ultrasonografi, mamografinin evet. birlikte yapılması lazım. Çünkü birinin gösterdiğini diğeri göstermiyor. Her ikisinin de birlikte değerlendirilmesi şart.
Teyit alınarak.
Evet. evet.
Peki mesela kanserin evreleri var. Siz hangi aşamasında cerrahi bir müdahaleyi düşünüyorsunuz? Yani her zaman ilk anda kansere yakalandığını anladığı anda bir kişinin cerrahi müdahale gerekmiyor mu, gerekiyor mu? Ne yapmak gerekir?
Aslında kanserin yakalandığı anda hala altın tedavisi fark edilir fark edilmez cerrahiyle hı hı. o tümörün oradan yayılmasını önlemek amaçlı olarak alınması gerekliliği. O nedenle de bizim en sevdiğimiz yakalama anı diyelim, evresi küçük yani tümör boyutlarının küçük olduğu zaman. Çünkü tümör boyutları ne kadar küçük yakalarsanız, erken evrede, erken dönemde yakalarsanız o kadar hastanın memesini koruyabiliyorsunuz. O kadar az yayılım olanağı oluyor, olasılığı ve riski oluyor bütün vücuda. Bu sebeple çok daha tedaviden fayda görüyor hastalar. Bu sebeple erken teşhis bu nedenle çok önemli.
Belirti veriyorlar mı?
Tabii kanserin bir takım belirtileri var ancak çok küçükken tabii bazen hiçbir belirti olmayabiliyor. Bu nedenle de zaten düzenli muayeneniz her genç kızın 20 yaştan itibaren ve aynı zamanda doktor kontrolü bu sebeple çok önemli.
O yüzden
önemli.
Gerekiyor. Yani o yüzden bu, evet. Ultrason ya da mamografi tetkiklerinin düzenli yapılması, bilinçli çok yapılması, doktor kontrolü yani belirgin bir belirti vermediği anlamında
tabii
mı?
Tabii henüz daha henüz daha belirti vermeden, henüz bir kitle şişlik elimize gelmeden, ağrı yapmadan, yara oluşturmadan veya koltuk altına yayılmadan eğer bizim karşımıza gelebilirse hasta bu tetkiklerle biz çok daha fazla hayat kurtarıcı tedavi yapabiliyoruz. Evet.
Bu konuda peki siz kendi hastalarınız açısından değerlendirirseniz bilinçliler mi?
Aslında bana kalırsa son böyle belki bir 10 yıldır ben çok daha bilinçli olduklarını düşünüyorum ama herhalde bunda katkınız büyük. Çünkü bilinçlendirmede çok önemli yeriniz var. Sağlık programları kişilere çok daha televizyon başında meme kontrolümü yaptırmalıyımı öğretiyor
ama
bence.
Ama asıl sizlerin vesilesiyle.
Tabii ki. O sayede bize geliyorlar verken teşhis.
Evet mesela... Bir de aynı zamanda bu cerrahi operasyon yapıldı diyelim. İşte erken bir evrede yakaladınız. Tekrar etmesi riski ne kadar oluyor? Yani bu kişi bu olayı cerrahi operasyonu geçirdi. Sonrasında tekrar ilaçlar kullanması gerekiyor mu? Kendini hep kontrol altında mı tutmalı? Yoksa artık bitti gibi mi düşünecek?
Aslında bir kere bir hastalığa yakalanmak olarak algılarsak o hastalık sürekli hani alacağımız önlemleri gerektiren bir hastalık aslında meme kanseri. Ancak tedavinizi tamamladıktan sonra normal, hasta normal her kadın gibi muayene ediliyor veya kontrole çağrılıyor. Sadece ameliyat ve ameliyat sonrası tedavi aşamasında belki biraz daha sık görüşüyoruz hastayla. Ancak ondan sonra çok daha seyrek, çok daha az görüşüp ama düzenli kontrollerimize devam ediyoruz. Ancak eğer sorduğunuz gibi eğer hastayı birinci dönemde, birinci evrede çok küçük bir tümöral yapı varken, kanser dokusu varken yakalayıp ameliyat ederseniz ve uygun tedavi verirseniz hastanın artık günümüz şartlarında tamamen tedavi olması söz konusu olabilir. Yani meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık. Bu sebeple de %100'e yakın hasta iyileşiyor.
Çok
yani kanserin iyileşiyor olduğunu bilmek
ki.
Çok güzel bir durum. Evet. Bu sebeple yayılmadan ve zamanında kontrolle hasta normal her kadın gibi kontrollerine devam ediyor ve hayatını normal olarak tamamlıyor. Hiçbir şekilde kanser ölüme sebep olmuyor bu nedenle.
Yayılma dediniz, meme kanserlerinde diğer kanser türlerinden bir farkı var mı? Yoksa her kanserde olduğu gibi bir metastaz riski oluyor mu?
Mutlaka meme kanseri de çok yavaş büyüyen bir kanser. Bu nedenle kadınlar için bir şans aslında. Bu sebeple biz onu daha fazla seviyoruz. Çünkü tedavi edebiliyoruz.
Evet.
Çok çabuk büyümüyor. Bize belirtileriyle geldiğinde yayılmamış olabiliyorlar. Evet. Ancak sıklıkla meme kanserleri koltuk altına en sık olmak üzere. Evet. Bunun dışında kan yoluyla da beyine, karaciğer, akciğer ve kemiğe yayılabiliyorlar. Evet. Onların olduğu evreler bizim için geç dönemler. Evet. Bu nedenle ondan önce yakalamaya çalışıyoruz ama yayılması söz konusu meme kanserinin de. Evet. O zaman tedaviler farklılaşıyor.
O aşamada o zaman kemoterapiler mi devreye giriyor?
Evet, ana tedaviler eğer ameliyat edebiliyorsak mutlaka cerrahiyle ameliyat etmek. Ameliyattan sonra o tümör dokuyu çıkardıktan sonra kanserli dokunun geride kalan bölümde tekrarlamaması için radyoterapi dediğimiz ışınlama yöntemi bütün vücuda yayılan hücreleri öldürebilmek için de kemoterapi yani ilaç tedavisi şart.
Tabii.
Tabii şimdi ben biraz magazinsel gibi olacak ama hani merak ettikleri insanların konulardan biri herhangi bir protez takıldığında, yani bir silikon, bir herhangi bir şey takıldığında bunlar acaba tekrarlanmasına risk olur mu? Çünkü psikolojik anlamda da hastayı çok fazla etkileyen bir kanser türü. Yani tabii ki kanserin her türü etkiler ama görsel anlamda da çok etkilediği için hani buna bazı çözümler oluşturuluyor cerrahi ve estetik açıdan. Bu çözümler acaba tekrarlamasına neden olur mu?
Henüz pek çok doğal olarak magazinsel ve spekülatif olarak acaba silikon ya da protezler, meme protezleri buna sebep olabiliyor mu? Kanserin tekrarını ya da kanserin kendisine neden olabiliyor mu diye evet soruluyor. Evet. Bu konuda yapılan çalışmalar henüz kanser yapıyor diyerek sonuçlanan bir çalışma yok. Artık serum fizyolojikle doldurulan protezler söz konusu, çok daha sağlıklı maddelerle yapılan protezler söz konusu. Protezler şu andaki bilgilerimizle kansere yol açmadığı gibi herhangi bir nedenle kanserin tekrar etmesine sebep olmaz ve şu andaki bilgilerimiz onların herhangi kanserin erken teşhisinde de bir engel oluşturmadığı konusunda.
Dolunay, merak edilen sorulardan sonra bir tane de ben sorayım o zaman. Mamografilerin kanseri artırma riski var mı? Galiba bu halk arasında çok bilinen bir düşünce, yanlış olabilir. Onu o yüzden size soruyorum. Böyle bir etkisi var mı? Yani ya kanser oluşumuna sebep olur mu? Ya da mevcut zaten bir kanser varsa onun yayılmasına sebep olabilir mi?
Mutlaka en çok sorulan ve kadınların en çok kaçtığı sebep aslında bu bana radyasyon veriyor, evet, ben o zaman yaptırmayayım. Aslında meme kanserinden korunmak için yaptıracağınız mamografi de alacağınız radyasyon aslında eğer teşhis konulursa edineceğiniz yarardan çok daha az. Evet. Bu sebeple radyasyon maruziyeti ışına karşı mamografide alınacak ışın sizi de kansere yol açacak düzeyde değil. Evet. Aksine teşhis konulduğu zaman tedavi edilebileceği için bir hasta güvenli bir şekilde, şu anda çok güzel dijital mamografiler, evet, çok güzel teknolojiler, çok daha az ışın alabildiği durumlar var ve tetkikler var hastaların. Bu sebeple güvenle devam edebilirler diye düşünüyorum.
Yanlış
ben.
Yanlış bir düşünce o zaman.
Evet, oldukça.
Bu vesileyle de izleyenlerimize söylemiş olduk, aydınlatmış olduk. Bir de fibrokistik değişikliklerle ilgili sormak istiyorum. Bu da merak edilen konulardan bir tanesi. Fibrokistik yapılar kanser riskini artırır mı?
Fibrokistik meme yapısı birincisi doğuştan getirilen, evet, bir yapı. Bu nedenle değiştirebileceğiniz bir şey değil o. Evet. Az su içmek, çok su içmekle, evet, değişebilecek bir yapı değil. Her 10 kadının 7'sinde, pratik olarak %70 kadında olan bir şey. İnsanlar böyle doğdukları için sadece hayatlarına en çok getirdiği konforsuzluk fibrokistik, evet, meme yapısının ağrı. Kişinin her adet döneminde özellikle sıklıkla daha ağrılı bir meme yapısına, evet, sahip olması. İçi su dolu kesecikler diyoruz biz, baloncuklar veya içi normal sert, evet, olan sert meme dokusu dolu fibroadenomlar olabilir. Pratik ve teorikte fibrokistik meme yapısının kanser yapıcı bir etkisi yok. Ya da kansere dönüşmesi söz konusu, evet, değil. Ancak bazı fibrokistik meme yapısının içerisinde de zamanla çok hızlı büyüyen, kenarları düzenli olmayan, radyolojik olarak kuşkulu olabilen kitleler olabilir. Evet. Veya o kitlenin yakınında başka, evet, bir kanser dokusuna benzer bir doku gelişimi olabilir. Bunu da yaptırdığımız kontrollerle şekli değişen veya hızlı büyüyen, iki kontrol arasında çok fazla büyümüş olanlara zaten müdahale ediyoruz. Biyopsi dediğimiz örnek alma işlemiyle ya da onu tamamen çıkarıp patolojiye gönderebiliyoruz kitleyi. Ancak pratik ve teorikte fibrokistik meme yapısından kadınlarımızın korkmaması lazım. Çünkü hiçbir şekilde kansere dönüşüm söz konusu değil.
Yani ek bir tetkik yaptırmaları gerekir mi?
Hiçbir tetkik yaptırmasına gerek yok. Özellikle fibrokistik meme yapısı olan doğurgan, evet, yaştaki kadınlar zaten bu kitleler çok iyi bir şekilde, evet, ultrasonografik olarak görünüyorlar. Ultrasonla, evet, son derece iyi sonuç elde edebilirler.
Peki ülkemizde, yani burada meme kanserinden sağ kalım oranları nasıl? Yani yüksek mi yoksa düşük mü?
Dediğim gibi hani istatistiksel çalışmalar çok daha yeni başladı belki. Veriler yeni toplanıyor. Bu sebeple de yıllık olarak aslında hala yüksek meme kanserinden oran. Yaklaşık olarak her yıl 23 bin, 25 bin kadınımızı belki kaybediyoruz istatistiksel bilgilere göre. Bunun en büyük nedeni kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın yeterince bilgilendirilemeyen ve bilinçlendirilemeyen insanlarımızın maalesef doktor kontrollerine tam olarak gelmemesi ya da hiç gelememesi. Evet. Bu nedenle de bize geldiğinde hastanın artık cerrahi tedaviyle tedavi edilebilir dönemi çoktan geçmiş olması. Bu da direkt olarak yaşam sürelerini azaltıyor. Ancak dediğim gibi son dönemlerde yapılan hem televizyon hem bakanlığın çeşitli çalışmaları, Sağlık Bakanlığı çalışmaları sonucunda oldukça bilinçlenmede öndeyiz diye düşünüyorum. Umarım daha da azalır ölüm oranı.
Bu konuda ciddi çalışmalar oluyor değil mi?
Evet.
Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde çeşitli dernekler ya da sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda çok fazla çalışmaları insanları bu konuda aydınlatma yönünde faydaları olmuş oluyor aslında. Bildiğim kadarıyla siz de gönüllü olarak pek çok dernekte değil mi çalışmalarınız
evet.
var.
Meme kanseri evet. meme kanseriyle ilgili çalışan, gönüllü olarak çalışan birkaç dernekte ben de gönüllü olarak çalışıyorum. Biz de zaman zaman kadınlarımıza evet. meme kanseriyle ilgili neleri merak ediyorlarsa onları cevaplandırmaya veya bilmedikleri konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çeşitli toplantılar yapıyoruz. Ya da hali hazırda hastalığı olanları hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak yani evet. muayene etme yönünde kontrollerini yapıyoruz. Bu tip şeyler yapıyoruz. Ve gerçekten de önemli tabii. Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel hem evet. istatistiğe yönelik hem teşhise yönelik hem bedava mamografiye yönelik pek çok çalışmaları var. Çok iyi yönde değerlendiriyorum bunları.
Çünkü ekonomik anlamda bu tarz bir çalışma varsa hakikaten halkın da insan yani bu konuda rahatsız olan kişileri de teşvik anlamda çok önemli bir şey olur.
Çok önemli evet. çünkü çok sevindirici evet. bir nokta. Semtler evet. düzeyinde bile artık evet. bazı yerlerde bazı illerimiz özellikle İstanbul'da olmak üzere kanser merkezleri var ve mamografiler çoğu evet. kadınımız özellikle 40 yaşından sonra ücretsiz yapılıyor. İş sadece gitmek düzenli kontrol
takip
olmaya
etmek.
Kalıyor. Evet.
Yoksa o anlamda her türlü imkan zaten sağlanmış
şu anda var.
Oluyor.
Evet.
Önemli olan kişinin bilinçli olarak düzenli takiplerini yaptırması,
dilerim.
Uygulaması ve sizin bu anlattıklarınızdan faydalanıp ona göre bir sağlık anlamında bir yol çizmesi o çok önemli tabii ki.
Evet.
Bir de şey de sorabilirim size. Mesela acaba biz hani ülkemizde bu kırsal kesimdeki kişiler için söylediğiniz hani ulaşılamıyor, bir şey yapılamıyor. Bu kişi ya da hani tabii ki teknik anlamda ulaşılıyor ama daha bilinçlendirebileceğimiz başka yöntemler belki dikkatten kaçan. Hani doktorların tabii ki gidiyorlar gönüllü olarak da birçok yapılan evet. derneklerle çalışmalar zaten var ama oradaki kişilerin belki korkularını yenecek hani bu alanda veya utançlarını yenecek. Hani ekstra başka bir şey olabilir mi düşünülebilecek?
Aslında şöyle hemen her kentte son dönemlerde açılmış olan kanser merkezlerinin her küçük beldeye kadar belki zaten o yönde çalışmalar yapılıyor. Arttırılması yapılabilecek en iyi şey. Düzenli olarak da sadece doktor hasta ile ilgili olarak değil de belki hani broşürler yoluyla, duyurular yoluyla lokal etkili kişilerin gönüllü çalışmaları ve herkesin kansere karşı bu işe ortak edilmesi bilinçlendirmede esas adım olabilir.
Evet.
Yoksa ne kadar yaparsanız yapın ulaşamadığınız çok yer olacaktır.
Evet.
Bu nedenle de halk kendi arasından birini gördüğü zaman belki çok daha olumlu olur, çok daha az utanır, çok daha evet. erken gelir. En önemli nokta da bu illa büyük şehirlere ulaşmak gerekmiyor artık ama kanser merkezleri sayesinde bu sağlanacak herhalde.
Evet.
Ben de şunu sormak istiyorum. Meme kanserlerinde zaten biraz önce anlattınız tedavi yöntemleri, cerrahi, ya kemoterapi ya radyoterapi. Kemoterapi de yani bildiğimiz kadarıyla zahmetli ve hasta için zorlu bir dönem. bu zahmetli ve zorlu dönemi en güzel şekilde geçirmek için ne tavsiye edersiniz? Neler yapılabilir? Çünkü yan etkileri olan bir süreç galiba, değil mi, kemoterapi süreci?
Şimdi kemoterapi tabii hastanın bize ameliyatı da geçip hemen hemen tek sorduğu şey, bazen kemoterapi saçlarım dökülecek mi sorusu oluyor mesela. Çok büyük korkuyla karşılıyorlar. Haklı olarak bir takım ilaçların yan etkileri var tabii ki. O dönemde bence birinci olarak en büyük şey çevresinden hastanın destek alabilmesi. Çevre derken aile yakınlarının birinci olarak kişisine psikolojik olarak bir kere yakın olması, yakın durması en büyük destek. Evet. İkincisi, kemoterapi dönemini daha rahat geçirmenin pek tabii ki hastanın bazen gücü tükenebilir, gücü tükendiğini hissedebilir. Ama şunu bilmeli ki bu geçici bir dönem.
Evet, tabii ki.
O ilaçları her 28 günde ya da her 21 günde bir aldığı zaman, evet, birkaç gün belki yemekten hoşlanmayacak.
Evet, evet.
Belki bulantısı olacak, belki huzursuz olacak, ağrıları olacak. Ama o mutlaka birkaç ay içerisinde sonlanacak bir tedavi ve getirisi çok fazla. Bu sebeple çok korktukları saç dökülmesi, tedavi bitiminden itibaren zaten tekrar saçı uzayacağı için.
Tabii bazen hata etkisinden daha gür
çok daha gür ve kıvırcık çıkıyor pek çok hastamın. Çok değişik oluyor. O sebeple geçici bir dönem olacağını bilmesi ve ailesinden destek alması, ki bizim ülkemizde bazen biraz daha az olabiliyor bu destekler. Biraz daha yalnız kalabiliyor hastalar benim gördüğüm kadarıyla. Onun için ailelere çok büyük önem arz ediyor yakın olmak hastasına.
Radyoterapi ile kemoterapi arasındaki farklılıklar nelerdir?
Radyoterapi, demin de söylediğim gibi kanserin alındığı yerde lokal olarak o bölgede bulunan kanser hücrelerini öldürmeye yöneliktir. Vücudun genelindeki kanser hücrelerini değil. Kemoterapi ise bütün vücuda yayılma ihtimali olan kanser hücrelerini öldürmeye yöneliktir. Radyoterapi insanda kemoterapi gibi pek tabii ki 5-6 haftalık bir süre veya ameliyat içinde yapılan bir işlem olabiliyor. Ve kemoterapiye göre çok daha az yan etkilerinden şikayetçi oluyor hastalar. Belki birazcık yorgunluk ama onun dışında 15 dakikalık, 20 dakikalık bir işlem gibi. Kemoterapi biraz daha belki zahmetli ama her ikisi de geçici.
Geçici tabii ki. Yani sonuçta şifaya vesile olacak yöntemler mutlaka faydaları oluyor. Her kanser hastası mutlaka radyoterapi görür mü?
Hayır.
Yani meme kanserinden yola çıkarsak.
Meme kanserinde tabii ki yakaladığınız döneme göre radyoterapi alıp almayacağını daha sonra patoloji denilen incelemeden sonra bilebiliyorsunuz. Hastalıkta eğer memeyi koruyorsanız ve tümünü almamışsanız radyoterapi büyük olasılıkla yapılması gerekli bir işlem ameliyat sonrası. Ancak tüm memenin alındığı ve artık meme dokusunun orada kalmadığı durumlarda koltuk altına da bir yayılım olmamışsa hastanın radyoterapi alması gerekmiyor.
Peki ilerleyici dönemde gen tedavileriyle ilgili bir fikriniz var mı? Mesela hani şimdi tabii birçok ilaç sistemi değişiyor, radyoterapide, kemoterapide genel bir etki yapıyor. Ama mesela lokal bir tedavi yöntemleri konusunda çok yeni tabii ki bunlar, yurt dışında da çok yeni. Ama hani gen üzerinden bir tedavi olabilir mi meme için? Yoksa mutlaka diğer türler gerekecek mi?
Pek çok çalışma düzeyinde, deneysel düzeyde var tabii ki. Aşı çalışmalarından tümörün büyüme faktörleri dediğimiz damarlara etkileyerek damarlanmasını önleyecek damarsal dediğimiz tedavi şekilleri veya mesela kök hücre tedavileri gibi bir takım tedaviler var ve deneniyor. Bunların hepsi inanılmaz umut verici ama hepsi çalışma aşamasında. Henüz yaygınlaşmamış. Ancak ben ve hemen hemen bütün meslektaşlarımız dünyada artık bireysel tedavilere inanıyoruz. Yani gün gelecek herkes kendine özgü tedaviyi alabilecek. Hali hazırda birkaç yıl öncesine kadar herkes standart olan bir kemoterapi şeması alıyordu belki. Oysa şimdi geliştirilen genlere yönelik yapılan mesela çalışmalar, bazı reseptör dediğimiz özel maddelerin bakılması sonucu o tümör dokusunda artık insanlar sadece kendine yönelik bireysel tedaviler alabilir hale geldiler. Evet. Bu da hastaların çok daha vücuduna en uygun tedaviyi almasını sağladı. Eminim genetik dalı da bu konuda çok yakın zamanda atılımlarda bulunacak, bekliyoruz.
Evet. Bir de yine kanser tedavisi yöntemlerinden biri olan hormon tedavisi. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
Şimdi meme kanserinin asıl sebebinin tabii ki çok önemli tetikleyicilerinden biri östrojen hormonu. Evet. Östrojen beraberinde progesteron dediğimiz hormonlar. Östrojeni kadın hayatından yok etmek mümkün olmadığına göre onunla meydana gelebilecek olan meme kanserini de antihormonal tedavilerle azaltmaya yönelik hormonal tedaviler var. Bu nedenle biz meme kanseri daha az görülsün, daha az azalsın savından yola çıkarak menopozdan sonra kadınların östrojen ve progesteron gibi hormonal ilaçlar alınmasının en azından 10 yıldan fazla alınmasını uygun bulmuyoruz. Evet. Meme kanserine yakalanmış bir hastada da eğer tümörü belli bir takım östrojene hassassa antiöstrojen dediğimiz hormonal tedavileri verdiğimizde hastanın meme kanserinin tekrarlamamasını veya meme kanserinin ilerlemesinin durmasını sağlayabiliyoruz.
Yani 10 yıldan fazla, sınır 10 yıl olarak mı söylüyorsunuz hormonal
ilaçları? Mesela doğum kontrol hapları. Evet. Mesela menopoz sonrası sıcak basması veya adet görmemeye bağlı sıkıntılar, kemiklerdeki sıkıntıların olmaması için çoğunlukla kullanılan hormonal tedaviler var ve içerisinde hormonu içeriyorlar tabii ki, bulunduruyorlar. Östrojen ve progesteron gibi. Bunlar da sınır mümkünse 5 yıldan daha uzun, zorunlu kalmadıkça kullanmamak artık bütün dünyada. Ama bu tedaviler bilinmeden ve konuşulmadan önce eğer 10 yıldan fazla kullanmamışsa bir kişi, ondan 10 yıl sonra risk normale iniyor.
Evet.
Bu nedenle de mümkünse kullanmamak, hali hazırda bilmeden kullanmışsak da ilk tespit ettiğimiz anda bırakmak çok önemli.
Hormon tedavisinde meme kanserlerinde uygulanıyor. Peki diğer kanser türlerinde kullanılan bir yöntem hormon tedavisi?
Pek tabii ki. Mesela tiroidde anti-tiroid hormonal tedavileri, ameliyatlardan sonra hormonları belli düzeyde tutarak kanserin tekrarlamasını önlemek üzere çeşitli şeyler var. Evet, tedaviler var. Pek çok kanserde var.
O zaman siz tiroid konusunu açmışken tiroide geçelim. Eğer senin bu konuda başka sormak istediğin soru yoksa. Sizin ilave etmek istediğiniz var mı?
Yok, çok teşekkür ederim. Hayır.
O zaman tiroidle ilgili tiroid kanserleri de çok yayılan bir kanser türü değil galiba, değil mi?
O da bizim demin söylediğim gibi hani meme kanserlerini seviyoruz. Tiroid kanserleri de insanların ölümüne sebep olabilecek, erken yakalandığı sürece ölümüne sebep olabilecek bir kanser türü değil. Ama oldukça yaygın.
Tabii.
Kadın ve erkeği ayırt etmeden hemen hemen eşit diye kabul edebileceğimiz her cinste görülebilecek, her iki cinse de görülebilecek bir kanser türü. Ancak tedavisi yakalandığı zaman, erken yakalandığında kolay.
Evet.
Ancak tiroid bezi çok önemli bizim için. Boynumuzda bulunan ve hani saçımızın uzamasından tırnağımızın uzamasına kadar bütün büyümeyle ilgili olan, adet düzenleriyle ilgili olabilecek olan, vücudumuzda pek çok mekanizma için şart bir bez. Bu sebeple de kanserleri de işte iyot eksikliğinden olabilecek bir nodüle kadar pek çok şeye sebep olabilecek bir hastalık. Bu nedenle de erken diyoruz ya, erken teşhisi edilip eğer cerrahiyle bezin çıkarılması sağlanırsa bunun devamında insanların hayatı normal olarak devam edebiliyor.
Genetik yatkınlığı var mı tiroid kanserlerine?
Genetik yatkınlık çok fazla olmamasına rağmen tiroid kanserlerinin belli bir medüler tiroid kanseri dediğimiz genetik geçiş gösteren bir kanser şekli var. Evet. Daha kötü gidiş gösteren. Maalesef genetik işin içerisine girdiği zaman eğer genetik bir geçiş söz konusuysa o kanserde biraz daha kötü gidiş görebiliyoruz biz. Çünkü önleyemeyeceğiniz, karşı gelemeyeceğiniz yollar oluyor o zaman da.
Peki guatr gibi veya hani tiroidde etkili olan, insanların dışarıdan gördüğü, dikkatini çeken birçok şey oluyor ama kanser olduğunda fark edebilmek için nasıl bir şey olması gerekiyor?
Genellikle guatr'ların, guatr diye bildiğimiz tiroid bezinin büyümesi durumu veya içerisinde küçük küçük kitlelerin olması durumu çoğunlukla kötü huylu olmasını göstermez.
Evet.
Guatr'lar çok büyük olasılıkla iyi huylu hastalıklardır. Evet. Ve kolaylıkla çoğunlukla antihormon bir tedaviyle, herhangi bir hormonal tedaviyle iyileştirilebilir ve normal boyutuna dönülebilir. Ancak tiroid bezinin büyümesi bazı dönemlerde, bazı durumlarda kanseri çağrıştırabilir söylediğiniz gibi. İnsanlarda yıllardır olan bir nodülün, bir şişliğin, bezdeki bir kitlenin mesela birdenbire çok fazla büyüme göstermesi aniden. 3-5 yıldır aynı olan, 10 yıldır aynı olan bezin birdenbire büyüme göstermesi veya aniden kişide ses kısıklığı oluşması. Biz buna biraz da hırıltılı ses çıkarma veya sesin kısılması diye de tabii ses tellerine olan bası.
Evet, tabii.
İleri dönemi genelde gösterse de. Veya boyunda aniden başlayan bir şişlik olması. Eskiden boynunuzda herhangi bir şişlik veya sertlik hissetmezken veya şişlik var ve yumuşakken birdenbire daha sert bir kitle olarak elinize gelmesi herhangi bir nedenle veya boynunuzda çeşitli yerlerde bütün boynumuz boyunca bezeler dediğimiz lenf bezlerinin büyümesi, bu da bizim için kanseri çağrıştırabilecek şeyler, kontrolü gerektirir olaylar.
Evet. Tiroidle ilgili yine hep duyuyoruz, benim tiroidim çok çalışıyor ya da benim tiroidim az çalışıyor, evet, gibi sözleri çevremizden de duyuyoruz, görüyoruz. Tiroidin çok çalışması ne anlama geliyor, az çalışması ne anlama geliyor?
Tiroid demin de söylediğim, evet, gibi çok önemli hormonlar üretiyor, tiroid hormonları üretiyor. T3 ve T4 dediğimiz. Bu hormonları bazen aşırı derecede ürettiği olabiliyor herhangi bir nedenle. Beyinden kaynaklanan, hipofiz kaynaklı bir sebeple, tiroidin kendinden kaynaklı bir sebeple. Çok fazla hormon üretildiğinde hipertiroidi dediğimiz veya bazı insanların zehirli guatr dedikleri, evet, bezin büyümesi ve bezin büyümesine bağlı hormonların artmasıyla hastada terleme, sinirlilik, çarpıntı, ellerde titreme, daha kolay öfkelenme gibi bir takım bulgular. Evet. Ve bütün vücuda tabii ki bu kalbe de yansıyıp çarpıntı yapması gibi pek çok yan etki ve hastalığın ilerlemesiyle ameliyata gidebilen veya ciddi hormonal, antihormonal, evet, tedavilerin alması gerektiği durumlar olabilir. Bazen de tam tersi, örneğin hamilelerde çok karşılaştığımız, hamilelik sonrası karşılaştığımız veya çok ciddi bir gripal enfeksiyon sonrası tiroid bezinin iltihabı oluştuğunda bu sefer de hormonların azalması söz konusu olabiliyor. Tiroidit dediğimiz tiroid iltihaplarında mesela o şekilde hormonlar az olduğu zamanlarda da insanlarda daha bir sakinlik belki, daha bir soğuk belki hissetme veya daha çabuk üşüme, uyku hali, daha çabuk yorulma, isteksizlik, ama bunun yanı sıra tabii ki böbreklerle ilgili, kalple ilgili, zihinsel konsantrasyon gibi problemlerin oluştuğu çok geniş bir tablo oluşuyor.
Kilo alımına meyaliyet oluyor mu dönemde?
Evet. Hipertiroidi çok, bezin çok çalıştığı durumlarda daha çok zayıf insanları görüyoruz. Evet, daha telaşlı, daha öfkeli belki, çarpıntısı olan, ama diğer durumda tam daha tersi, bir böyle daha az hareket eden ve kilo alan insanlar görüyoruz. Hastalar öyle başvuruyor.
Peki tedavilerinde neler yapılıyor? İkisinde tabii mutlaka farklı tedavileri oluyordur. Bu anlamda neler yapıyorlar?
Tiroid bezi çok önemli hormonları ürettiği için hipotiroidi dediğimiz bezin az çalışması durumlarında bir ameliyat yapmıyoruz biz. Korkutucu bir nodülle, şüpheli bir nodülle karşılaşmadığımız sürece. Ancak hipertiroidi de bazen ilaçla normale çeviremediğiniz hormon düzeylerine, evet, varmışsa ve hastanın başka bütün organlarını, sistemlerini rahatsız edici düzeye varmışsa, o hastanın bazen radyoaktif iyot dediğimiz bir tedavi veya bazen ameliyatla o bezin tümünün alınması ve kişinin hayatını dışarıdan hormon olarak alarak devam etme söz konusu olabiliyor. Ameliyat gerekli olabilir zehirli guatrinden.
Mesela tiroidin üzerinde de kalsiyum dengesi için paratiroid bezleri var küçük. Mesela onların nasıl bir etkilenmesi oluyor? Onu etkiler mi veya hani o bezi alırken ötekine bir zarar olma ihtimali olur mu? Çünkü farklı görevleri ama çok yakınlar bildiğim kadarıyla.
Tiroid ameliyatlarından sonra en sık karşılaşılan durumlardan biri ses tellerinin belki etkilenebilme ihtimali ve riski, bir diğeri ve ondan çok daha önemli sonuçları olabilecek olan hipoparatiroidi dediğimiz paratiroid bezlerinin ameliyat sırasında maalesef zedelenmesi veya çıkardığınız tiroid beziyle birlikte paratiroid bezlerinin de çıkarılması ve farkında olunmaması olabilir. Artık günümüzde meslektaşlarım, bu işle uğraşan özellikle doktorlar çok fazla. Değil mi? Evet. Bu sebeple de bunlarla çok az karşılaşıyoruz. Evet. Gerçekten paratiroid vücut kalsiyum dengesiyle çok birebir tamamen kontrolünü sağladığı için paratiroid bezleri, bu bezlerin etkilenmemesi lazım. Etkilenmesi kaçınılmaz biçimde herhangi bir kanser ameliyatında mümkün olabilir. Yani böyle bir risk var. Böyle etkilendiğinde de hasta erken dönemde belirti veriyor genellikle. Uyuşmalarla, karıncalanmalarla veya daha ciddi bulgularla, kasılmalarla. Onda da hormon düzeyini veya kalsiyum düzeyini belli oranda tutabilecek tedbirler almaya çalışıyoruz. Ama mümkünse maksimum cerrahi dikkat lazım. O bezlerin etkilenmemesi gerekiyor. Yoksa çıkarılan tiroid ameliyatı ile paratiroidler arasında bir bağlantı olmaması lazım. Onların yerinde kalması lazım.
Evet. Peki ses telleri de zarar görebiliyor dediniz. Yani öyle bir ihtimal var ameliyat sırasında. Sonra tedavisi oluyordur ama değil mi ses tellerinin?
Ses tellerinin tedavisinin olduğu ve olamadığı zamanlar var. Evet. Şimdi ses telleri iki ses teli, ana ses telinin hani sinirin daha doğrusu ses tellerini uyaran sinirlerin zedelenmesi bu ameliyatlarda mümkün maalesef risk olarak. Bir tanesinin veya ikisinin birden tam kesilmesi söz konusu olabilir sinirlerden en tehlikeli olan. O zaman hastaya çok daha ciddi müdahaleler gerekiyor. Bazen bazı hastalar geçici olarak ses kısıklığı yaşayabiliyorlar ameliyattan sonra. Bir ay kadar sürebiliyor geçici olanlar. Ve ondan sonra sesi tamamen düzeliyor. Bu tamamen ameliyattaki şişliklere bağlı. Ödem dediğimiz. Bazen hastanın bir ay geçmesine rağmen sesi düzelmeyebiliyor. O zaman kalıcı bir takım kulak burun boğazcılı arkadaşlarım tarafından yapılabilecek çeşitli testlerle tespit ediliyorlar. Çeşitli ameliyatları var, çeşitli protezler var, bir takım normale döndürmeye yönelik bir takım tedavileri var ama zor tedaviler.
Uzun bir süre galiba.
Uzun süre alabilir.
Şimdi son olarak yine tiroid ile ilgili şunu sormak istiyorum. Tiroid kanserine yakalanmamak için her kanserde olduğu gibi bu tiroid kanserlerinde de erken teşhis çok önemli. Erken teşhis anlamında ne yapılması gerekir? Yani nasıl bir kontrol? Ultrason gerekir mi? Ya da biyopsi galiba değil mi? Biyopsiyle de anlaşılabiliyor. Neler yapılabilir?
Şimdi tiroid kanseri birinci sistemin genetikle ilgili bahsettik. Eğer çok önemli bir noktaya değinelim. Bir kişinin ailesinde meme kanseri, tiroid kanseri, yumurtalık kanseri veya kalın bağırsak kanseri varsa ailenin diğer bireylerinde bu dört kanserden birinin olma riski artıyor. Bu nedenle öncelikle ailemizde böyle bir öykü varsa mutlaka yıllık olarak, çünkü çok basit, ses dalgası ile yapılıyor, ultrasonografi hiçbirimizi yormaz ve çok kısa sürede yapılıyor. Bu nedenle düzenli yüksek riskli hastalar ultrason kontrolü yaptırabilirler. Aile riskimiz yoksa eğer, hiç değilse arada bir veya bazal olarak bir tiroid kontrolümüzü yaptırmamız veya kendi çarpıntımız olduğunda, kalple ilgili olmadığında bu durum, terleme, sinirlilik veya boynumuzda şişlik hissettiğimiz bir dönemde doktora başvurmak, basitçe bir kan testiyle ortaya çıkabilecek hormonlara baktırmak yerinde olur. Ani başlayan belirtiler önemli. Ani başlayan ses kısıklığı, ani olarak boyunda hissettiğiniz bir şişlik herhangi bir yerde veya elimize gelen herhangi bir şişliğin şekil değiştirmesi bizi uyarmalı. evet. ve doktora başvurmalıyız. Onun dışında dediğim gibi rutin olarak her gittiğinizde, başka bir nedenle gittiğinizde doktora, tiroidinizi de zaten doktorun elle muayenesi yeterli.
Evet.
Ancak kuş kullandığı aşamalarda her seferinde ultrason la kontrol evet. olmanıza gerek yok. Ama hiç değilse tiroidim ne durumda, bu tip bir şikayetim var veya ailemde öyküm var, bunları unutmadan izlemek lazım.
O zaman ailevi yatkınlığı olan kişilerin daha dikkatli olması,
mutlaka.
Daha bilinçli takiplerini yaptırması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Selif Hocam. İyi ki geldiniz ama siz yine meme kanserleri ya da tiroid kanserleriyle ilgili izleyenlerimize yani bir hatırlatmada bulunmak isterseniz memnun oluruz.
Mutlaka herkesin evet. Bence çok önemli olan bir şeyi atlamadan söylemek isterim. Erken teşhis bir kere herkesin söylediği gibi hayat kurtarıyor. Meme kanseri artık ölüme neden olmuyor. Erken teşhis konulduğu zaman hayatımız kurtulabilir ve kısalmaz. Tedavi süresi çok geçici bir dönem ama sonrası normal hayat. Mutlaka ailenizde özellikle şey varsa, hasta kişiler fazla ise kanser yönünden erken kontrollerinize başlayın. Ve genellikle meme kontrollerinizde 20 yaştan evet. itibaren mutlaka başlayalım. Yaptırın derim ben. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz programımıza. Çok detaylı bilgilerinizle aydınlattınız bizleri. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir hocamızı ağırladık. Genel cerrah doçent doktor Şerife Şimşek bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor.
Değerli hocamız, kendisi Eşim Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış bir insan, biz kendimiz kapkaranlığı çalıştık. Şu kadar bir hakim.